Hayatın sesleri. Merhaba, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne. İşte birlikteliğimiz başladı sevgili dinleyenlerimiz, 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özlem ulaştırıyor ve ben Nilgün Toruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne 15.55'e dek. Elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesabımızın da adı. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğiniz Hayatın Sesleri adresinden bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimize bir ismi, bir güzel ismi, bir güzel adamı anarak başlamak istiyoruz. Evet, bugün sevgili Barış Manço'nun ölüm yıl dönümü, kendisini anarak bir şarkısıyla başlayalım istedik programa. Ha.
Nazo gelin
yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer. Nazo gelin ayağına takar, hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer. Nazo gelin ayağına takar, hal hal.
Ayağında gümüş hal hal,
ayağında gümüş hal hal.
İnce nakış gümüş hal hal.
Seke seke çaydan geçer, nazo gelin ayağına takar, hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer. Nazo gelin ayağına takar, hal hal.
Seke seke çaydan geçer,
nazo gelin ayağına takar, hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer. Nazo gelin ayağına takar, hal hal.
Ayağında gümüş hal hal,
ayağında gümüş hal hal.
İnce nakış gümüş hal hal,
İnce nakış gümüş hal hal.
Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer, nazo gelin ayağına takar, hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer. Nazo gelin ayağına takar, hal hal. Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer, nazo gelin ayağına takar, hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer. Nazo gelin ayağına takar, hal hal.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hemen konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Zaten yakından tanıyorsunuz çünkü geçen yıl boyunca köşemiz vardı birlikte. Pek çok kez konuk oldu. Çok kez olamadı çünkü hep çok yoğundunuz, yurt dışındaydınız. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu
UNESCO'dan
Başkanı.
UNESCO'dan meslektaşlarımız çok fazlaca konuk
oldu size. Profesör Doktor Sayın Öcal Oğuz bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, çok yoğundunuz ama bu yoğun çabaların sonuçlarını da aldınız. Çünkü UNESCO Yürütme Kurulu'na seçildik Türkiye olarak galiba, değil mi?
Evet, evet, doğru. Çok haklısınız. 2017 gerçekten bizim için, Türkiye için ve ilgili kurumlarımız için çok yoğun bir yıldı. Zira 2005 yılından bu tarafa hiç aday olmadığımız yürütme kuruluna, ki 58 üyeden oluşuyor. Biz birinci gruptayız Avrupa ve Kuzey Amerika olarak. 9 ülke var. 3 ülke çıkmıştı. Onların yerine 3 ülkenin seçilmesi lazımdı bizim grubumuzdan ve diğer gruplardan da seçim oldu. Biz çok başarılı bir süreç yürüttük Türkiye olarak, Milli Komisyon olarak, diğer kurumlarımız, Dışişleri Bakanlığı, Kültür, Milli Eğitim Bakanlıklarımız ve sonuçta Almanya gibi çok önemli bir gücü, yani şeyde UNESCO'da çok eskiden beri bir anlamda daimi üye gibi bir üyenin de aday olduğu bir yerde 134 oyla biz gruptan çıktık ve UNESCO'yu yöneten 58 ülkeden biri olduk. Bu bize tabii çok sorumluluk veriyor ama aynı zamanda da ülkemizin geçmekte olduğu, yani Avrupa'yla sorunlarımız var. Bir takım ülkeler Türkiye'nin yalnızlaştığını savunmak istiyorlar ve böyle bir algı yaratmak istiyorlar. Böyle bir ortamda 180 civarında ülkenin 134'ünün oyunu alarak UNESCO'ya seçilmemiz, Türkiye'nin öyle kolayca kenara atılacak, yalnızlaştıracak bir ülke olmadığını göstermesi bakımından da, evet, bizim kültür, bilim, eğitim, iletişim gibi pek çok alandaki başarılı çalışmalarımızın da hani görülmesi bakımından da iyi bir sonuç oldu ve çok mutlu döndük 2017'nin sonunda Paris'te yapılan genel konferanslar. O nedenle gerçekten bizim için yoğun bir yıldı 2017.
Evet, tabii yoğun bir yıl ama Türkiye'nin birçok kültürel ve tarihi zenginliği ve Türk eserleri de UNESCO'nun farklı listelerine girdi. Birazcık da bunlardan söz edelim istiyoruz. Öncelikle Atabetül Hakayık 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından aruz ölçüsü ve dörtlükle yazılmış eser bir kez daha galiba kaleme alınıyor, değil mi?
Doğru. Şöyle söyleyeyim. Geçen sene de sizin de zarafet gösterip, ilgi gösterip meslektaşlarımızı, arkadaşlarımızı, uzmanlarımızı davet ettiniz. Her hafta UNESCO'nun bir programını ayrıntılı olarak değerli dinleyicilerinizle paylaştınız. Oradan da hatırlatacağımız üzere Milli Komisyon olarak bizim üzerimizde çok fazlaca yük var, görevler var ve bunları layıkıyla yerine getirmek için çok çaba harcıyoruz arkadaşlarımızla. Onlardan birisi de iki yılda bir yapılan genel konferanslara sunmamız gereken ve iki mirasla sınırlı olan anma ve kutlama yıl dönümlerine 50 ve katları şeklinde bir olayın, UNESCO için değerli olan bir olayın veya bir kişinin doğum veya ölüm yıl dönümünün sunulması gerekiyor. Biz bütün Türkiye'deki paydaşlarımızla bunları istişare ederek iki konuyu sunabileceğimize karar verdik. Bunlardan birincisi, sizin de ifade ettiğiniz gibi, 2018 yılı Atabetül Hakayık'ın Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan, size vasıflarını söylediniz. Hı hı. Eserin İstanbul'da 1918 yılında basılışının yıl dönümünü, yani UNESCO 50 ve katlarını öne çıkarır. Evet. Çünkü daha önceden yazma olan ve kaybolma riski olan bu eser 1918 yılında ilk defa matbu hale getirilmiştir. İlk defa basılmıştır ve bizim için çok değerli bir basımdır bu. Evet. Bunun 100. yılını UNESCO'ya sunduk ve UNESCO hem yürütme kurulunda hem de genel konferansta bunu uygun gördü, kabul etti ve bu sene, ne yani güzel, 2018 yılı bütün dünyada, Kazakistan ve Kırgızistan'da bizim bu böyle bir talepte bulunmanın iki ülke tarafından da bu eser veya bu şahıs bizim ülkemizde de vardır, tanınmaktadır demiş olması gerekiyor. Kazakistan ve Kırgızistan'ın da değerli desteğiyle bu 2018 yılı bizim açımızdan Atabetül Hakayık yılı oldu.
Ve, ki dünyayı, evet, Tanrı'yı, insanı bilmenin yolu bilimdir der. Çok önemlidir aslında.
Elbette,
bu açıdan.
Zaten bizim hani Karahanlı dönemi dediğimiz bu dönemdeki hemen bütün eserlerimizi insanlık başkanlıkla biz UNESCO olarak buluşturduk, UNESCO Milli Komisyonu olarak. Şöyle ki yaklaşık birkaç gün, iki hafta kadar önce 12 Ocak'ta Türkiye'deki bütün Atabeytül Hakaik uzmanlarını bir araya getirerek Atabeytül Hakaik konusunda 2018 yılında ne yapabiliriz diye bir istişare toplantısı yaptık. 50 civarında üniversitelerimizde, çeşitli kurumlarımızda bu konuda uzman olan kişileri davet ettik ve onlarla bir rapor hazırladık ve bütün kurumlarımıza bu raporu dağıttık. Mesela bunlardan biri Atabeytül Hakaik'in İngilizce ve diğer uluslararası dillere çevrilmesi, yeni basımlarının yapılması, okullarda farkındalığının artırılması, Milli Eğitim Bakanlığımız vesaire bu konularda daha fazla duyarlı olarak eğitim sistemimize bu eserin ruhunun verilmesi gibi konular vardı. Bunun dışında 2019 yılı da yine bizim önerimizle Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kazakistan ve Azerbaycan'ın da desteğiyle Kutadgu Bilig yılı ilan edildi. Kutadgu Bilig'in de 950 yıl önce basımının 950. yılı olacak, yani 2019 evet. yılı. Dolayısıyla o da çok önemli ve çok fevkalade görkemli bir eser Kutadgu Bilig. Evet. Onun yılı olarak ilan ettirdik UNESCO'da. Dolayısıyla bu iki eserin yanında bizim 2008 yılı, Kaşgarlı Mahmud'un doğum yıl dönümüydü. Şimdi Kaşgarlı Mahmud'un eseri Divan-ı Lügat-ı Türkü'de Dünya Belleği diye bir program var. Yani o programda kaybolma riski olan yazma eserlerin dijital hale getirilerek kaybolmasının sonsuza kadar önlenmesi ve dijital ortamda da bulunarak insanlığın ortak kullanımına sunulması projesi.
Ne güzel.
Bu projeyi de gerçekleştirdik ve şöyle bir sonuç çıktı buradan da. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türkü de insanlığın ortak mirasıdır. Atabeytül Hakaik insanlığın ortak mirasıdır. Kutadgu Bilig insanlığın ortak mirasıdır. Geçen sene de hatırlayacaksınız 2016 yılını Ahmet Yesevi'nin yılı ilan ettirmiştik UNESCO'da. Dolayısıyla Karahanlı dönemindeki 4 görkemli eser ve 4 görkemli şahıs bu vesileyle bütün insanlığın değeri olarak tescillenmiş oldu. Bu arada biliyorsunuz Piri Reis'in çok önemli bir haritası var. Dünya haritası evet. ve ilk ve önemli değerli haritadır. O da insanlığın dünya belleğinde ortak mirası haline geldi. Bu süreçte bizim önerilerimiz ve çalışmalarımızla.
Doğrultusunda evet. Gerçekten kutluyoruz. Çok önemli çalışmalar bunlar. Tabii daha bitmedi. 3 şehrimiz de yaratıcı şehirler ağına dahil edildi.
Evet, UNESCO'nun çok önemli ve İyi programlarından birisi de son dönemlerde Yaratıcı Şehirler Ağı denilen bir program. Bu program kültürel mirasla ticari ve turistik kalkınmayı dengeli ve ahenkli bir şekilde yapma başarısını sağlamaya yönelik bir program. Bu program için de şehirlerimizi motive ettik. Daha önce biliyorsunuz Gaziantep gastronomi alanında yaratıcı şehir olmuştu. Bunların hepsinin altyapılarını hazırlamada, destek olmada, teknik ayrıntılara katkı vermede Milli Komisyonumuz görevli ve memnuniyetle de çalışıyoruz şehirlerimizle. Bu süreç içerisinde İstanbul tasarım şehri olarak, Hatay ikinci gastronomi şehrimiz olarak ve Kütahya'da el sanatları ve zanaatları şehrimiz olarak yaratıcı şehir ağına girdi. Böylece 4 şehrimiz yaratıcı şehir oldu bu süreç içerisinde.
Evet, tabii bir de bu arada somut olmayan kültürel mirasa eklenen şeyler var ki bunlardan biri kuş dili ve hıdrellez galiba.
Çok doğru, doğru. Kültürel miras konusunda gerçekten bütün dünya devletlerinin takdir ettiği bir devletiz biz. Hem bakanlıklarımız hem Milli Komisyon olarak son derece ahenkli çalışıyoruz bu arada. Mesela geçen sene 2016 yılında yaptığımız Büyük Buluşma adlı toplantımızda UNESCO'nun o dönemdeki genel direktörü Irina Bokova, Milli Komisyonların Şahı UNESCO Türkiye Milli Komisyonu diye bize hitap etti. Yani çalışmaları çok yakın takip ediyoruz kurumlarımızla birlikte. Bu sene Kore'de Jeju Adası'nda yapılan toplantıda ilk defa Kültür ve Turizm Bakanlığımızın hazırladığı dosya üzerinden kuş dili somut olmayan kültürel mirasın acil koruma listesine kaydedildi. İlk defa acil koruma şu anlama geliyor. Bu miras kaybolma tehlikesi yaşıyor. Kaybolmaması için elimizden geleni yapacağız anlamında bir sunumdu.
Evet.
Gerçekten uluslararası toplumda hem bu dosyayı hem de dosya özelinde hazırlanan görselleri, videoları, çekimleri çok beğendiler. Öbür yandan da uzun süredir çalıştığımız Balkan ülkeleriyle ve Orta Doğu ülkeleriyle bir ortak mirasımız olan Hıdrellez'in bir barış ve kültürler arası yakınlaşma metaforu olarak kullanılmasını çok önerdik. Makedonya ile bizim Türkiye olarak ortak dosyamız olarak bahar kutlaması Hıdrellez olarak o da insanlığın somut olmayan miras temsili listesine kaydoldu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de diliyoruz Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Moldova, aşağıda Lübnan, Suriye gibi ülkeler şartlar düzeldikçe bu dosyaya girerler ve bütün Orta Doğu ve Balkanların bir arada bayram kutladığı barışık bir atmosferi sembolize eden Hıdrellez üzerinden de iyi bir ve güçlü bir
güzel, o günleri
etkileşim içerisinde
hocam.
Oluruz diyoruz. Evet.
Peki daha sırada bekleyen neler var acaba?
Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığımızın somut olmayan kültürel miras özelinde 110 ulusal listede mirasımız var. Bunlardan uygun olanlar, yılda bir miras sunabiliyoruz ulusal düzeyde ve acil koruma veya çok milletli dosya olarak onlar var. Dünya Miras Sözleşmesi'nde 70 civarında geçici listede mirasımız var. Onları Kültür Bakanlığımız, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüz kanalıyla sunmak üzere hazırlıyoruz. Mesela onlardan bir tanesi Göbekli Tepe hazırlık sürecini sürtüyor. Mesela Samsun'da Kuş Cenneti, Kızılırmak Kuş Cenneti doğal miras olarak hazırlık sürecinde. Dolayısıyla pek çok mirasımız bu anlamda hazırlık sürecinde. Ama bunun yanında yaratıcı şehir olarak yine önümüzdeki dönemde 3 şehrimizin yaratıcı şehir olması, Dünya Birliği'ne hazırladığımız Mevlana Külliyatı'nın sunulması gibi veya Öğrenen Şehir diye bir programımız var. Eskişehir Öğrenen Şehir oldu, Konya Öğrenen Şehir oldu. Şimdi Bolu Öğrenen Şehir olma sürecinde. Kısacası UNESCO'da ne varsa ve uluslararası toplumla hangi alanlarda buluşma imkanımız varsa bu ilkokul öğrencilerimizin, ortaokul öğrencilerimizin ASP.net denilen kardeş okullar programından üniversitelerimizin UNITWIN Ağı ve Kürsüler programı dahil olmak üzere her alanda Türkiye'de farkındalık yaratarak kurumlarımızı motive ederek daha fazla uluslararası toplumla entegrasyonlarını sağlamaya çalışıyoruz.
Biz şanslıyız aslında çünkü bu konuda gerçekten çok zengin bir ülkeyiz. Var mı bizim kadar zengin bir ülke?
Şimdi Carrefour diye bir metafor kullanıyor ya, kavşak. Evet. Gerçekten biz hem tarihin derinine gittiğimizde başkentler yaratan bir coğrafyayız. Bir de başka kültürlerin gelip geçtiği çok önemli bir kavşak noktasındayız. Evet. Bu hem tarihi derinlik hem de geçişler sağlayan bir yer olarak bu Asya'nın en uç noktasındaki kültürlerle Avrupa'nın en uç noktasındaki kültürlerin adeta buluşma noktası gibi. Çok zenginiz. Somut olmayan miras, tarihi kalıntılar, arkeolojik kazılar, günümüzde aktarılabilecek ya da geleceğe transfer edilecek pek çok unsur bakımından çok zenginiz. Yani başkalarının da kuşkusuz zenginlikleri vardır ama bambaşka bir zenginliğe sahip
en
Türkiye.
En zengin biziz sanki.
Yani denilebilir, evet diyebiliriz. Hatta yani biz söyleyersek hani biraz o kendimizi evet. övmek gibi olur ama uluslararası evet. toplumda Türkiye'nin bu anlamdaki zenginliğini herkes kabul ediyor.
Evet.
Zenginliğini ve öncülüğünü.
Evet. Peki tabii keşke süremiz olsaydı da daha fazla konuşabilseydik ancak ne yazık ki süremizin sonuna geldik hocam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Bu yakınlarda bir toplantı ya da yakınlarda önerebileceğimiz bir şey.
Önümüzdeki süreçte yürütme kurulundaki adaylığımıza paralel olarak 2018 yılında da Afrika ülkeleriyle, Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle, Arap ülkeleriyle, Türk soy üyesi ülkelerle ve küçük ada devletleriyle, okyanustaki devletlerle çoklu bölgesel işbirliklerimizi sürdüreceğiz. Bunun yanında Türk dilinin UNESCO tarafından Frankofon ülkelerin Fransız dilini, Arap ülkelerin Arap dilini, başka ülkelerin başka dilleri UNESCO'da bir gün ilan ettirdikleri bir program var. Biz de onunla ilgili çalışıyoruz. Bütün Türk ve kardeşlerimizi bir araya getirerek Türkçe değil de Türk Dili Günü diye bir gün ilanı ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla bizim önümüze her fırsat çıktığında uluslararası toplumla kaynaşmamızı, bizdeki zenginliklerin uluslararası toplum tarafından da öğrenilip paylaşılmasını sağlayacak imkanları ve fırsatları kullanmaya çalışıyoruz.
Evet hocam, bu kadar yoğun işler arasında zaman ayırıp stüdyomuza geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz ama yine yeni etkinliklerimizi bu stüdyodan sizin aracılığınızla duyurmak dileğiyle diyelim.
Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz.
Zerafetiniz için çok güzel bir program. Harika devam ediyorsunuz. 2017 yılında Türkiye'deki UNESCO farkındalığında çok önemli bir katkınız var. Ayrıca bu vesileyle ona da teşekkür etmek isterim.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Dünya bir hazine ki köşemizin adı buydu.
Evet.
Dolayısıyla ülkemiz bu hazineden de nasibini çok büyük almış bir ülke. Sizin de katkılarınız çok büyük tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Öcal Oğuz stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz tekrar hocamıza.
Güller dikensiz olmaz, yanaklar bensiz olmaz, kırlar çiçeksiz olmaz, gönlüm de sensiz olmaz. Saklanma düşe bucak, bir güzel ister bu can, durmaz ateşsiz ocak.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri devam ediyor. Programımız Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla. Sevgili dinleyenlerimiz, hayallerimizi gerçekleştirmek her zaman elimizde biliyor musunuz? İşte bunu kanıtlayacak bir konuğumuz var telefon hattımızda. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Sayın Ünsal Tunç Özgür telefon hattımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar, hoş bulduk efendim.
Evet, Sayın Ünsal Tunç Özgür, siz lisede yarım kalmış bir hayaliniz vardı. Keman çalma hayali. Dolayısıyla bu eğitime başlamıştınız belki o yıllarda, sonra yarım bıraktığınız bir iş hayatınız oldu. Ve şimdilerde ise yine o hayalinizi gerçekleştiriyorsunuz. Bize birazcık bu lisedeki yarım kalan hayalinizden ve şimdi geldiğiniz noktadaki çaldığınız kemandan söz eder misiniz lütfen?
Efendim, birazcık önceye geleyim. Ben ortaokuldayken ve çok değerli bir müzik öğretmenimiz vardı. Yaşlı bir beydi Mehmet Ali Bey. özellikle beni seçti ve özellikle bana mandolin dersleri verdi. Nota öğretti, musiki dersi verdi ve mandolinle musikiye başladım. Ben işte o zamanlar Türk sanat müziğine hala şimdi olduğu gibi çok düşkünüm, onunla ilgileniyorum. Daha sonra lise çağına geldiğim zaman, ortaokuldan ayrıldıktan sonra merak ettim, acaba dedim... Bunun sonu, kendisi de öyle söylerdi zaten hocam. Bunu kemanla devam ettireyim. Bir keman aldım. Hala keman elimde. Aradan seneler geçmiş. Bakın neredeyse 65 sene geçmiş. Ve kemanı ama notayla değil veya bir hoca nezaretinde değil. Kendi pratik olarak kendime göre çalmaya başladım. Senelerce böyle devam etti. Bazen ama bir hoca arzusunu hep hissettim. Senede birkaç kere çaldığım da oldu. Bazen çok oldu, bazen az oldu. Safranbolu Belediyesi'nin Sakem isimli bir kuruluşu var. Onun keman kursu açtığını haber aldım. Hemen ben de müracaat ettim. Özellikle hanım, bunu dedi, çalıyorsun. Niye dedi, bir ustasından ders alıp da daha ilerletmiyorsun? Peki dedim, gittim. Bu sene başında, Eylül ayında başladı. Fatma Benli isimli çok değerli bir hocamız var, bir hanım kızımız var. Diğer arkadaşlarımız da hepsi üniversiteden çocuklar. Bana dede diyorlar. İşlerinde bir yaşlı benim. Yeniden başladım. Ben notayı çok, müzik bilgim var, nota bilgim var. Askerde de vatan evi görevimi bandocu olarak yaptığım için müzik yönünden çok bilgiliydim. Ama artık seneler sonra unutmaya başlamıştım. Yeniden ortaya çıktı. Yeniden, birdenbire yeniden kavradım. Daha iyi çalmaya başladım. Hocamın da gayretiyle, yardımlarıyla. Bu şeyimi tatmin ediyorum, zevkimi.
Ne güzel, ne mutlu efendim, sizi kutluyoruz. Demek ki hayaller her yaşta gerçek olabiliyor. Yeter elbette, ki gönülden elbette istensin, değil mi?
Elbette, gönül yaşlanmıyor ki.
Elbette. Şimdi evet. Hocanız genç. Oradaki kursiyerler üniversite öğrencisi. Evet. Aranız nasıl? Onlardan... İyi çalıyor musunuz mesela?
Dede torun şeyinde onlar hep yeni başladılar. Ben geçmişim olduğu için mesela istediğim bir şarkıyı çalabiliyordum. Ama şimdi daha uygun şekilde çalıyorum. Hatta onlar şöyle geçenlerde dedeyi dinlerken moralimiz bozuluyor diyen birisini duydum hocadan. Halbuki onlar yeni başladılar. Ben de kızım dedim, siz yeni başladınız buna. Bu hemen bir anda olacak bir şey değil. Ama hoca da çok değerli bir hoca. 3 derste bir nota ile, hiç nota görmemiş, keman çalmamış çocuklara şarkı çaldırdı.
Ne güzel, ne mutlu. Evet. Aslında tabii keman çok zor bir alet, aynı zamanda müzik evet, aleti. Evet. Çünkü oldukça uzun ve zahmetli bir süreçten geçmek gerekiyor kemanı öğrenmek evet, için. Evet. Perdesi bile yok, değil mi?
Tabii. Keman ve ben Türk sanat müziğine hayranım. Çocukluğumdan beri, bakın, Türk sanat müziğinin olmadığı bir dünyayı düşünemiyorum. Klasik batı müziğini de severim ama bizim Türk sanat müziğimiz bir deryadır.
Derya ki kemanla çalındığında da bambaşka tabii, olur değil
tabii,
mi?
Tabii.
Efendim, sizi kutluyoruz. Ne güzel. Özellikle gençlere hayallerin gerçek olacağını da gösterdiniz. Evet. Size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle Hayatın Seslerine konuk olduğunuz için sağ olun, var olun efendim.
Teşekkür ederim efendim. Başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum.
Saygı bizden efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Sayın Ünal Tunç Özgür, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Lisedeki yarım kalan keman hayalini nasıl gerçekleştirdiğinin öyküsünü dinledik kendisinden. Teşekkür ediyoruz tekrar konuğumuza ve yine müziğe dönüyoruz.
Thank you.
kara gözlerinden bir damla yaş düşünce üzüm keder yüreğime yaslanır. Sen ağla bir damla gözyaşın yeter. Sen üzülme yüzünden bir damla yaş düşünce bahar gelir tüm çiçekler ıslanır.
...5.37'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Hemen Hayatın Sesleri'nin bugünkü son konuyla sizleri tanıştıralım. Bölge Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi... ...aynı zamanda uzmanlık alanı güneş. Güneş enerjili kentler, güneş enerjili binalar, güneş enerjili köyler... ...ve güneş felsefesi üzerine yazılmış pek çok kitabınız var. En az 10 kitabınız var. Doçent Doktor Sayın Çetin Göksu bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Evet, Yükselen Güneş, bir güneş köy efsanesinden söz edeceğiz. Bugün özellikle yeni dinleyicilerimize yeni baskısından söz edeceğiz. Bu neler var kitapta, nelerden söz ediyorsunuz? Çünkü Eko Köy kurmak isteyen gençlerin hikayesinden oluşan bir kitap bu. Bildiğimiz kadarıyla değil mi efendim?
Haklısınız. Şimdi tabii biz planlama hocaları olarak yıllardır köylerimizi, kentlerimizi daha güzel, daha iyi nasıl yapabiliriz diye uğraşıyoruz.
Evet.
Şimdi Türkiye'de kentler ne, nasıl büyük sorunlar yaratıyorsa köylerimizde de durum farklı değil. Hatta daha kötü. Bu göç nedeniyle köylerin çoğu boşaldı. Ve bütün o araziler, alanlar, üretim durdu.
Hı hı.
Hepsi can çekişiyor köylerimiz.
Evet.
Bu can çekişmeye karşı nedeni bu kapitalist dünyanın sistemine ayak uyduramamasından kaynaklanıyor. Yani farklı bir dünyadan geliyor bu sistem. Hatta Atatürk'ün bu köy kalkınması için Cumhuriyet Köyleri projeleri de vardır yaptığı. Şimdi bu köylerin kalkınması, çağdaş olarak kalkınması nasıl olmalıdır? Aslında bir roman yazdık, bir hikaye yazdık. Ve gençler...
ilk kez yazılmış böyle bir kitap herhalde değil mi efendim?
Evet. Yani benim en çok hatırımda kalan Mahmut Makalın'ın Bizim Köy şeyidir. Biliyorsunuz Cumhuriyet'le birlikte köy araştırmaları çok hızlanmıştı. Ama son zamanlardaki gelişmeler bizim köylerimizi artık yaşanamaz, üretemez hale getirdi. Kentler, üniversiteyi bitirmiş 5 kent köye gidiyorlar ve bunu nasıl kalkındıracaklarını köyü araştırıyorlar ve çok güzel şeyler yapıyorlar.
Sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani yeni bir köy modeli yaratıyorlar.
Hem öyle hem değil. Şimdi öyle çünkü köylerimizde üretim durmuş durumda ve kullanılan gübreler nedeniyle, kullanılan enerji türleri nedeniyle köylerimiz de şehirler gibi kirlenmeye başladı. Biyoçeşitlilik yok olmaya başladı. Hı hı. Ve evler, o güzelim evlerde çökmeye başladı. Halbuki bizim Anadolu yaptığımız araştırmalar onu gösteriyor. Kafkaslarda, Toroslarda ve İç Anadolu'da yaptığımız köy araştırmalarında bunların hepsinin olağanüstü zenginlikleri var bu köylerin. Bu zenginliklerin içinde en önemli zenginlik kültür zenginliği. Yani öyle bir kültür gelişmiş ki bugün aradığımız doğal, doğayla barışık, güneşi kullanan bir kültür. Böyle bir kültür dünyada bulmak zor.
Evet.
Geleceğin uygarlığı için de gerekli olan bir kültür bu. Dolayısıyla onları keşfedip onlardan hareket ederek ve çağdaş gelişmeleri de katarak yeni bir köy modeli. Biz buna güneş köy modeli diyebiliriz.
Peki birazcık bu modelden söz edebilir miyiz hocam? Nasıl bir modeldir bu?
Tabii ki. Şimdi bu modelin en önemli tarafı bir defa köyün üretim biçimiyle aynı zamanda mimarisiyle ilgili olması. Yani bu gençler önce inceliyorlar köyün olanakları nelerdir diye ve hayretle görüyorlar ki bizim Anadolu köylerinde işte o bu köy seçilen köy Kafkaslar'da bir köy, bilinen bir köy. Orada ve bütün Anadolu'da köylerde güneş enerjisini kullanan sistemler geliştirilmiş. Mimaride, üretimde, kışlık gıda üretiminde. Bütün bu şeyleri keşfettikten sonra olanakları, biliyorsunuz bugün artık herkes güneşe yöneldi küresel ısınma baskısıyla. Ve Türkiye'de bunu işte imzaladı. Güneşe yönelmek zorunda. Halbuki bizim geçmişten gelen müthiş bir kültürümüz var. Güneş kültürümüz var. Mesela reçellerimiz güneşle
kurutulur.
Yapılır.
Evet.
İşte bütün meyve sebzeler kışlık onunla kurutulur. Ve bunlar dünyanın en sağlıklı ekolojik besinleridir. En sağlıklı. Çünkü güneşle kuruyan bir şey iki defa değer kazanır. Mesela mimaride çok ilginç şeyler keşfediyorlar. Örneğin kış odaları var, güneş odaları var binalarda. Bütün evler güneye bakıyor, bütün odalar güneş alıyor. Ve özellikle bir oda, bunu her yerde, Anadolu'nun her yerinde bulduk, ortaya çıkardık. Mesela Mol evlerinde, bütün gezdiğimiz ve araştırma yaptığımız kentlerde güneş odaları var. Güneş odaları güneş geldiği zaman dışarıda eksi bile olsa güneşle ısınıyor. Odun yakmaya gerek kalmıyor. Ve onun duvarları bu ısıyı emdiği için de gece orada yatabiliyorsunuz. 18 derecenin altına düşmüyor.
Düşmüyor,
İkinci önemli konu seralar. Bizim kış bahçeleri. Kış bahçeleri mimarimizde çok yaygındır Anadolu'da. Kış bahçeleri yoluyla sebzelerini yetiştirebiliyorlar kış aylarında fidelerini. Ve yaz aylarında da erken üretime başlayabiliyorlar. Bu da güneşten yararlanmanın bir yolu. Bir de çardak dediğimiz şey vardır ıskatlarda. tamamen güneye bakan yerde o çardaklar üretim merkezi gibi çalışır. Yani buğdayını, arpasını, ondan sonra meyvesini, sebzesini kurutur. Reçellerini yapar, orada güneşin içine koyarak pişirir. Hı hı. Yani kaynatılmış bir reçelden çok daha lezzetlidir. Çünkü tadını, meyvenin tadını purur. Yani buram buram elma kokan reçel yersiniz.
Evet.
Ama bunu bugünkü yerlerde yaparsanız elmanın kokusu yoktur. Çünkü saatlerce kaynamıştır. Gibi bunları keşfettikten sonra diyorlar ki biz köyü nasıl kalkındıralım? Yani işin püf noktası nedir? Hı hı. Nasıl yaparız ki ölen bir köyü canlandırabiliriz? İşte burada da bizim yıllardır üniversitede yaptığımız çalışmalarda köy kalkınmasını güneşle nasıl sağlarız sorusunun cevabı olarak güneş üretim merkezleri kurulabileceğini böyle bir model
Peki,
geliştirdik.
Bu yeni güneş teknolojilerini geliştirebilmek için bir yasal düzenleme gerekir mi?
Elbette. Şimdi önce bu şeyi bitireyim. Güneş üretim merkezi demek, kış aylarında kendi fidesini üretebilen, yaz aylarında da bunu daha fazla üretebilen ve aynı zamanda bütün köyün üretiminin karşılandığı bir yer. İkincisi, köyün her köyde bir el sanatları ve diğer sanatlar, giysi sanatları, dokuma sanatları müthiş gelişmiştir, hı hı, bütün köylerimizde.
Evet.
Bunların atölyelerinin bulunduğu bir merkezden söz ediyoruz. Yani Güneşle Kalkınma Merkezi'ni bütün özellikle Orman Bakanlığı'na ve Tarım Bakanlığı'na öneriyoruz. Çünkü bunları yaparlarsa belki büyük bir ihtimalle bizim planlamaya göre bunlar canlanabilecektir. Şimdi sizin sorunuza gelelim.
Evet.
Güneş
teknolojilerini şimdi, geliştirebilmek şimdi için bakın, yasal düzenlemeli.
Bir defa mevcut yasalar, daha doğrusu yenilenebilir enerji yasası yetersizdir. Yani bununla işte şu anda gördüğünüz gibi santraller yapılıyor. Ama ne kadar santral yaparsanız yapın, Türkiye'nin dışa bağımlılığını kapatamazsınız.
Evet.
Bunu kapatabilmek için enerji yoğun olarak tüketen kentleri güneş kentlere dönüştürmeniz lazım. Biz bir solar kampüs projesi yaptık. Hani 35 bin kişilik bir kent %100 güneş enerjisiyle nasıl çalışır? Bunun işte üniversitelerin ortak çalışmasıdır bu. Solar kampüs projesi bugün uygulansa bundan oradaki geliştirilecek teknolojilerden, mimarlık modellerinden bütün ülke yararlanır ve çok daha hızlı bir şekilde güneş sistemlerine geçebiliriz. Yani 10 yılda diyelim ki 10 gigabaytlık bir enerji, hı hı, üretimi öngörmüş şimdiki hükümet. Biz bunu 3 katı 5 katına çıkarabilmemiz için bir güneş yasasına ihtiyacımız var. Güneş yasasını çıkarabilirsek ben bunu meclisteki bütün partilere önereceğiz. Bir uzman ekip tarafından geliştirildi. Güneş yasasıyla bütün kentlerimiz hem küresel ısınmaya neden olan kirliliğin merkezi olan kentlerin kirliliklerini ortadan kaldıracak, hem de her kenti kendi enerjisini güneşle üretebilir hale getirecek. Bu bizim yaklaşık 60 milyar dolarlık yıllık dış ödemelerimizi karşılayacak önemli bir...
Ciddi bir rakam gerçekten.
Ciddi bir rakam, evet.
Evet. Şimdi Bilimin Işığında Anadolu köylerinin kalkınması amaçlı geliştirilen çok güzel bir yöntem. Küresel ısınmaya karşı da etkisinden söz ettiniz. Gerçekten
kesinlikle.
Bir an önce hayata geçirilebilse keşke, değil mi?
Vallahi bunu isterse hükümet... Bu olmayacak bir şey değil. Bütün,
evet,
hazırlıkları tamamladık çünkü.
Evet.
Umarım şeyler, hani yetkililer bu konuda kararlı olur. Mecliste...
Evet. Özellikle de gençler çok daha herhalde bu konuda duyarlılar.
Evet. Şimdi bizim dikkat ediyorum. Üniversitelerde gittiğim yerlerde konferanslara sık sık gidiyorum. Hemen hemen bütün gençler doğayı seviyor. Doğadaki kirliliğe karşılar. Şimdi bizim kentlerimizin hemen hepsi, 6 kent hariç, Dünya Uluslararası Sağlık Teşkilatı'nın verilerini söylüyorum. 3 kat, 5 kat daha kirli.
Evet.
Yani biz kentlerimizi kirli bir dünyada yaşamaya mahkum etmişiz. Her şeyden önce hükümetin buna karşı tedbir alması...
İşte tüm bunlardan kurtulmak için aslında bu düzenlemelerin gelmesi gerekiyor. Yükselen Güneş, bir Güneşköy efsanesinden sonunda aslında bir şiir var. Onunla bitirelim istiyoruz bu bölümümüzü de. O kitabı özetleyen bir şiir gerçekten. Müsaade ederseniz tabii ki, paylaşalım tabii ki, dinleyicilerimizle. Bu arada da size çok teşekkür edelim. Ve şiirden sonra bir müzikle veda edelim istiyoruz dinleyicilerimize. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda uzmanlık alanı Güneş demiştik sevgili dinleyicilerimiz. Güneş enerjili kentler, binalar, köyler ve güneş felsefesiyle ilgili bu konuda pek çok kitap yazan doçent doktor Sayın Çetin Göksu konuğumuzdu. Şimdi kendisinin yazdığı kitaptan bir şiirle noktalamak istiyoruz bugünkü hayatın seslerini. Bir köy vardı Anadolu'da. O köy bizim köyümüzdü. Ama yok oluyordu sessizce. İçimiz kan ağlıyordu. Kararan köyün ufukları değildi. Kültürümüzdü, özgürlüğümüzdü. Gidiyorlardı elimizden teker teker. Anadolu karanlıklara doğru. Güneşler daldı sonra içimize. Yol açtılar, umut saçtılar bir bir. Kör gözler görür oldu, beyinler apaydınlık. Güneş artık her yerde doğuyor tüm görkemiyle pırıl pırıl. Ölüler canlanıyor adeta. Yürekler umut dolu, gönüller sevgi. Güneş ve ay el ele gök enginliğinde. Selam olsun onlara doğadan, sudan, insanlar için tümünün güç birliği.
Canım her solumda, ne olur anla, ne olursun. Sensiz olmaz ki sensiz. Sensiz sevinçlerim solar, sonra ne yaparım ben. Ne olur anla, ne olursun. Sen bilirsin ben halimi anlatamam. Beni bilirsin ben hiç seni aldatamam. Göz bebeğim sen benim her şeyimsin. Sen benim sevgilimsin. İnan inan sevmem kendimi. Zaman zaman seni. Sensiz ben senin gölgen, bedenim sen beraberken. Ne olur anla, ne olursun. Sen bilirsin ben halimi anlatamam. Beni bilirsin ben hiç seni aldatamam. Göz bebeğim sen benim her şeyimsin. Sen benim sevgilimsin. İnan inan sevmem kendimi. Zaman zaman senin kadar. İnan inan. Sensiz sevinç
dişlerim solar sonra ne yaparım ben? Ne olur anla ne olursun. Sana bir şey olsa ölürüm ben acılarla. Ne olur anla ne olursun. Ölüm bile ayıramaz bizi. Ölüm bile. Ölüm bile ayıramaz bizi. Ölüm bile ayıramaz bizi.
Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.